Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri. Farklı Açı'nın 3. programında sizlerle birlikteyiz. Ben Seren Selvin Korkmaz. Bu programı Roj Giresun'la birlikte yapıyoruz. Merhaba Roj.
Merhaba, Seren.
Bugün Roj'la birlikte aslında ikimizin de üzerine araştırmalar yaptığı gençlik meselesi üzerine eğilmeye çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de gençlerin sorunu, güvencesizliği, ve aynı zamanda da siyasete özellikle 2023 seçimlerine katılacak yeni genç seçmenin aslında varlığı gençleri Türkiye'nin temel meselelerinden biri haline getirdi. Gençleri ve gençlerle ilgili konuları. Özellikle son dönemlerde hem siyasetçilerin çıkışları hem gençlerin sorunlarına bir taraftan politikalarla cevap vermeye gayret etmeleri ama bir taraftan da bunu yaparken gençlerle iletişim kurma çabalarını gözlemliyoruz. Bunlar ne kadar etkili, ne kadar değil ve gençlerin sorunları neler? Biraz Roj'la bugün bunları tartışacağız. Roj aslında gençlik dediğimizde ve gençlerin sorunlarını ele aldığımızda özellikle gelen eleştirilerden biri gençlerin heterojen bir grup olmadığı. Bu konuda aslında evet gençler heterojen bir grup değil ama hem sizin çalışmalarınızda hem bizim veya farklı kurumların yaptığı çalışmalarda aslında biz şunu görüyoruz. Gençlerin dertleri gittikçe ortaklaşıyor. Sen bu konuda ne diyorsun? Sizin Raves'te yaptığınız araştırmalar gençlerin sorunları hakkında bize neler söylüyordu?
Evet. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı gündemi işsizlik, ekonomik bozukluk vesaire. Yani temel sıkıntı, geçim sıkıntısı, temel sıkıntı Türkiye'deki işsizlik, temel sıkıntı yine bunun yarattığı tahribatlar, istihdam sıkıntısı vesaire ve seçimlere doğru gittikçe de bu daha çok konuşuluyor haliyle. Çünkü Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını en belirleyici faktörlerden birisi de ekonomi geliyor her zaman araştırmalarda özellikle. Tabii şimdi gençler de Türkiye'de bu en büyük makro ekonomik problemlerden, makro sorunlardan ekonomiyle en çok temas halinde olan, bundan en çok etkilenen kesim, yani Türkiye'nin geri kalan demografik gruplarına göre. Çünkü gençler iş hayatına yeni atılıyor. İş arayışında daha çok bulunuyorlar. Bir şekilde henüz yaşamlarını kurmuş değiller. O yüzden daha kaygılılar. Ama bununla beraber yani bu açıdan biraz ayrışmakla beraber toplumun genel kesimiyle ayrışmakla beraber gençlerin tamamen ayrı bir seçmen grubu olarak Türkiye'de nitelenmesine de ben aslında karşıyım. Yani çünkü nüveler bunu çok işaret etmiyor. Evet, farklılaştıkları yerler var. Bir de tabii senin de programın başında söylediğin bir nokta vardı. Heterojen değiller gibi. Ona ek olarak da gençler diye toplumdan çok ayrı, homojen bir başka kategoride yok. Yani zaten kendi içlerindeki bu bütün farklı dinamiklerden de bağımsız. Genç olmanın kendisinin bir oy verme davranışını etkilemede birinciliği yok, önceliği yok. Tabii önceki yaş, önceki kuşaklara göre, daha önceki kuşaklara göre oy verme davranışlarında ya da siyasal tutumlara yaklaşımlarında farklılıklar var. Önemli farklılıklar var. Ama bunun kendisi tek başına bir genç kategorizasyonu yapmamıza izin vermiyor doğrusu diye düşünüyorum. Ama bununla beraber yine bir ekleme yapıp tekrar sana devredeyim. Gençlerin Türkiye'de bu kadar önemli bir nüfus olmaları, önemli bir seçmen grubunu artık oluşturuyor olmaları, Türkiye nüfusunun genç özelliğinden de kaynaklı, siyasilerin hedefinde olmaları, siyasilerin özellikle gençler üzerinden mesajlar vermeleri önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak. Ama ben bu metotların da biraz artık köhnediğini, sadece sosyal medya üzerinden bir iletişime döndüğünü görüyorum. Bu kısır döngü yıkılmadan burada temas edilmek istenen genç seçmenlerle de sağlıklı bir iletişimin kurulabileceğini öngörmüyorum.
Evet, aslında Roj, senin bahsettiğin gençlerin bir ayrı bir seçmen kategorisi veya tamamen toplumdan ayrı bir grup olarak ele alınışında tabii bir takım problemler var. Ama aslında biraz daha gençlerin, yani bence bu yeni dönemde seçimlere katılacak olan genç nüfusun etkisinden dolayı aslında bu çok gündeme geliyor. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de tabii popüler olan şeyleri seviyoruz. Yani kuşak tanımları, Z kuşağı demek, Y kuşağı demek. Ben de bunları biraz sorunlu buluyorum, bunların tamamen ayrıştırılarak ele alınmasını. Bunlar biraz popüler kategoriler. Dolayısıyla bu ayrıştırmada evet bir takım problemler var. Ama ben özellikle gençlerin bugün yaşanan ekonomik sorunları hissetme açısından, özellikle geleceğe bakışları veya değer yargıları açısından farklı bir yaklaşımları olabileceğini düşünüyorum. Ve siyasal parti aidiyetleri de özellikle ilk hani oy kullanacak seçmenin kemikleşmediği için siyasal partilerin doğrudan bu gençlere yönlenmesi, onları mobilize etmesi, onların sorunlarına cevap vermeye çalışması, ne kadar başarılı, ne kadar başarısız tartışılır. Aslında onları bizim biraz daha farklı bir kategori gibi tartışmamıza sebep oluyor. Yani bir taraftan sonuç, bir taraftan da sebepler var ortada. Şimdi benim esas değinmek istediğim nokta, senin açtığın yerden, siyaset gençleri bir seçmen grubu olarak algıladığı için ve önümüzdeki seçimde gerçekten önemli bir etkileri olduğu için aslında gençlere bir ilgi başladı yani toplumda ve medyada. Ama bir taraftan da gençler aslında Türkiye'nin ekonomik ve özgürlüklerle ilgili sorunlarını çok derinden yaşadıkları için ve bunlar toplumun farklı kesimlerinde olduğu kadar gençlerde de artık gün yüzüne çıktı ve bir çığlık haline geldiği için bu sorunlarını gündeme getirmeye başladılar. Yani acil sorunlar olarak biz bunları duyuyoruz. Şimdi benim dikkatimi çeken son günlerde birkaç olay oldu. Biz kendi araştırmalarımızda ve farklı kurumların araştırmalarında şu gerçekliği görüyorduk. Gençler güvencesiz ve geleceksiz. Bir taraftan da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlardan dolayı, özellikle ekonomik sıkıntılar ve özgürlüklerle ilgili sıkıntılardan dolayı gençlerin önemli bir bölümü yurt dışına gitmek istiyorlar. Yani çareyi yurt dışında arıyor. Şimdi biz bunların hepsini uzun uzun tartışıyorduk. Ama gençlere mikrofon tutulduğunda, gençlerin sesleri dinlendiğinde aslında tüm bunların, bu akademik tanımlamaların, araştırmaların ne kadar sahici ve gerçekçi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yani o yüzden mesela Kürt bir gençle, Diyarbakır'da yaşayan bir gençle belki işte Muğla'da yaşayan bir gencin dertleri birbirinden farklı olabilir. Ya da İstanbul'da Kadıköy'de yaşayan bir gençle daha kenar mahallelerde yaşayan bir gencin dertleri farklı olabilir. Ama gittikçe ortaklaşan bir sorun ve duygu durumu var. Bu değişebilir. Ama buna uçurumun kenarında olma hali, yani prekarya diyoruz, güvencesizlik diyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kağıt toplayıcısıyla yaptığı bir konuşma vardı. Orada çok dikkat çekici birkaç ifadesi vardı konuştuğu kişinin. 28 yaşındayım ve bir gencim diyordu bu kağıt toplayıcısı ve atanamayan bir öğretmenmiş. Ben uçurumun kenarındayım ve son çarem artık bu. Yani tutunacak son dalım bu diyor ve onunla da ilgili zaten hükümetin önemli yeni politikaları ve baskıları var kağıt toplayıcılarına yönelik. Şimdi aslında ortada şöyle bir durum var. Üniversiteyi bitirmiş, bir mesleği olan ve o mesleğiyle ilgili hayaller kuran bir gençlik ve bunun neticesinde iş bulamayan, işsiz, geçim sıkıntısı çeken, bugünlerde o artık barınma sorununa döndü, barınma sorunu çeken, geleceğine dair hayal kuramayan bir nesil var. Tüm bu ortaklık içerisinde aslında gençlerin seslerini biz çok daha yüksek ve homojen bir şekilde duymaya başladık. Dün yine Meral Akşener'in çok böyle dikkatimi çeken bir videosu vardı. Akşener son dönemde zaten yurttaşların biraz sesi olmaya çalışan bir siyasetçi. Onlara mikrofon tutuyor veya kendi parti grup konuşmalarında kürsüye davet ediyor. Orada konuşan gençler aslında tamamen bizim uzun süredir anlatmaya çalıştığımız o güvencesizlik hikayesini anlatıyorlardı. Yani bu sadece geçim sıkıntısı değil, sinemaya, tiyatroya gidemediğini, bir sosyal hayatın olmadığını anlatan bir gençlik var. Üniversite öğrencisiyim, tarlada çalışıyorum diyen bir gençlik var ve Avrupa'ya gitmek istediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla aslında bu hem Türkiye'nin geleceğine dair bir sorun. Hani çok klasikleşen bir şey vardır ya, gençler bizim geleceğimiz. Aslında bu gençlerin bugünü yok. Dolayısıyla gençlerin bu sorunları aslında gittikçe ortaklaşıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde farklı dertleri, farklı kimliksel, kültürel aidiyetleri olan gençlerin aslında sorunları ortaklaşıyor. Dolayısıyla bu da biraz aslında sanki gençleri daha homojen bir grup olarak görmeye ve böyle yorumlamaya sebep oluyor gibi. Peki Roş, hani sence siyasetin buna tepkisi nasıl? Senin özellikle sen çok da sahada da temaslar kuran birisin. Gençlerin siyasete olan yaklaşımı tüm bu dertlerin içinde ve siyasetçilerin onlara verdiği cevaplar sence nasıl bir etki uyandırıyor?
Evet. Ya şimdi bu Türkiye'de yani konuşmanın başından bahsettim. Türkiye'de işte çok büyük ekonomik problem var ve bu ekonomik problem toplumda artık ciddi tepkilere sebebiyet veriyor. İnsanlarda özellikle ideolojik kaygıları biraz daha bir kenara bırakıp iktidar eleştirilerini daha rahat yapmalarına sebebiyet veriyor. Çünkü ekonomik rahatsızlık arttıkça toplumda başka problemlere dair rahatsızlıklar da daha görünür hale geliniyor. Bu daha cesurca dile getiriliyor vesaire. Gençler de bu ideolojik kaygıları aslında biraz daha üzerinde az taşıdıkları için yeni dönemde daha rahat ifade eden gruplardan birisi, daha görünür olan gruplardan birisi. Yani bizim 90'lı yıllardaki genç tanımlarımız ya da önceki kuşaklardaki genç tanımlarımız genelde dönüp baktığımız zaman Türkiye'de radikal siyasetin ya da işte siyasetin aktivist boyutunu daha çok sırtlayan, bunun militanlığını daha çok yapan gençlerden bahsediyorduk. Ancak bugün gençlik bir dönüşüm içerisinde. Her siyasal partinin tabanlı grubunun içerisindeki gençler aslında daha merkezdeler daha önceki dönemlere göre. Daha fazlasıyla normali savunuyorlar. Ve önceki kuşaklara oranla yine hali hazırdaki oy verdikleri partilerin farklı yaş gruplarındaki seçmenlere oranla daha az tutkuyla pozisyonlarını sahipleniyorlar. Bu bence çok önemli bir şey. Yani bu gençlerin daha hızlı yer değiştirebilmesini mümkün kılıyor. Tabii bir diğer önemli mesele burada. Şimdi tabii bir yanılsamadan bahsetmek istiyorum aynı zamanda. Şimdi 2011'de bir YKS'de bir ÖSS sınavında bir şifre krizinden bahsedildi. 2013'te yine bir hatırlarsın gezi süreci vardı. Bu iki süreçte de çok fazlasıyla gençler konuşuldu. Yani o yıl işte şu kadar genç sınava girecek. İşte hatırlarsın seçimler öncesiydi bu şifre krizi işte iktidarı cezalandıracaklar. Ya da işte bir gezi kuşağı geldi. Bu gezi kuşağı toplumun farklı kesimlerinden diğer yaş gruplarından farklılaştı başka jenerasyonlardan ve iktidarın cezasını bu jenerasyon kesecek tarzında. Şimdi de bir Z kuşağı tartışması başladı. Z kuşağı iktidarı gönderecek deniliyor. Şimdi bu aslında bana çok fazlasıyla bir temenniyi hatırlatıyor. Yani dönüp bugün verilere de baktığımız zaman genç seçmenlerin nicel anlamda toplumun farklı kesimleriyle aralarında oy verme davranışlarında önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ama nasıl bir farklılık var? Nitel anlamda bir farklılık var aslında. Anne babalarına göre iktidar savunuculuğunu mesela daha az şekilde yapıyorlar. İktidar savunuculuğunu tutkulu bir şekilde dile getirmiyorlar vesaire. Bu aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi ekonomik krizin etkilerini daha çok hissediyorlar. Bu da daha merkezi eleştiriler yapmalarına vesile oluyor. Ama bugün hali hazırda genç seçmenlerin iktidar karşıtı bir blok gibi, bir muhalif blok gibi algılanmasının kendisinin ben çok fazlasıyla hatalı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber genç seçmenlerin daha rahat yer değiştirebilecek bir mekanizmada olduklarını ve siyasal partilerin buna doğru tepkiler verdikleri ölçüde verim alabileceklerini düşünüyorum. Ama bence bu toplumun geri kalan kısmından aldıkları verimle de orantısal ilerleyecek. Son olarak az önce kapatırken böyle hafif değindiğim bir şey vardı. Bence halen siyasal partilerin büyük oranda gençler denilirken akıllarına gelen şey sosyal medya performanslarından gördüğümüz mizah yapmak, komikli videolar paylaşmak, işte daha bir göz hizasından gençlerle bir iletişim kurmaya çalışma. Aslında ama bunun kendisi de bence biraz bir şekilde gençlerle çok eşit bir ilişki kurmama hali. Halen çok sempatiklik üzerinden bir genç tanımı yapmak. İşte mizah üzerinden bir gençlik dili kurmak vesaire. Gençlerin sorunlarının biraz da çok ciddiye alınmadığını gösteriyor aslında bir yerde. Evet, bu Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde işte sokaktaki temasları, belki tam da sokaktaki temasları bu gerçekliği gösterdi. Genç seçmenin, genç kitlenin hiç de öyle sandığımız gibi işte dizilerle bir hayat geçirdiği ve işte sadece siyasilerin sıkıcı üsluplarından sıkıldığı için sandığa gitmediği veya siyasete ilgi duymadığı, bir siyasal partiye yönelmediğinden daha bağımsız, çok daha makro problemlerle boğuştuğu için bir umut arayışında olduğunu gösteriyor diye görüyorum. Böyle.
Aslında sen çok önemli bir şeye değindin, bir sürekliliğe değindin. O bir temenni. Yani hem gezi sürecinde hem daha öncesinde ve bugün gençler bu tabloyu değiştirecek meselesi bir temenni ve bu gerçekten eksik bir okuma. Çünkü gençler de bu toplumun bir parçası. Ama evet, gençlerin bir takım yaklaşımları, siyasete olan bakışları daha farklı olabilir. Bu noktada da aslında siyasetin onlarla nasıl ilişki kurduğu çok önemli oluyor. Yani gençlerin buradaki değiştirici rolü siyasetin onlarla kurduğu ilişkiyle ilgili. Çünkü nasıl ki örneğin diyelim ki Millet İttifakı'ndaki partiler bir değişkenlik olması açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenin oyunu kazanmaya çalışıyor. Aslında gençler de böyle bir tablo. Yani dolayısıyla farklı seçmen grupları içerisinde tamamen tek başına bir şeyi değiştirmek değil ama hedeflenen gruplar arasında. Şimdi bizim İstanbul araştırmamızda gördüğümüz yine çarpıcı sonuçlardan biri şuydu. Gençler aslında sorunun kaynağı olarak siyasetçileri görüyordu. Tüm bu saydığımız sorunların kaynağı olarak. Ama çözümü de yine siyaset kurumu olarak tanımlamışlardı. Ve burada aslında bir gençlerle iletişim konusunda yine bu araştırmanın sonuçlarından edindiğimiz ve farklı araştırmalardan edindiğim benim iki çıktı vardı. Birisi, gençler siyasetçide samimiyet arıyorlar. Ama bu samimiyet senin de bahsettiğin üzere sempatiklik üzerinden bir samimiyet değil. Çünkü bu kısa süreli, sadece sosyal medyadan kurulan ilişkiler ve sempatikliğe indirgenen ilişki aslında gençlerin dilini öğrenmeyen bir ilişki. Yabancı bir dil öğrenir gibi, onlara yabancı bir dilde sadece merhaba, iyi günler kelimelerini aslında kullanmak gibi. Fakat iletişim kuramıyorsunuz. Dolayısıyla bu temel kaygıydı ve gençler siyasetçileri kendi çıkarları için hizmet eden kişiler olarak gördükleri için bu aslında yine bu algıya, bu algıyı destekliyordu. Yani algıyı değiştirmiyordu. Ve dikkat edersen bir dönem yine bu gençler siyasi tabloyu değiştirecek ve önemli bir seçmen grubu olacak hikayesiyle birlikte siyasal partiler gençlere ulaşmaya çalıştı. AK Parti'nin bir reklamı vardı gençleri tanımlayan, sen şusun busun, en sonunda da Recep Tayyip Erdoğan'sın diyen. Buna da bir tepki gelmişti. Çünkü bu gençler tanımlanmak istemiyorlar. sempatik yaklaşımdan ziyade gerçekçi bir yaklaşım arzu ediyorlar. Ve siyasetçilerde bence özellikle muhalefet siyasetçilerinde bir ilerleme oldu. O da şu, benim gördüğüm bir değişim. Eksik bulabileceğimiz çok yan var hala ama gençleri bir kere dinlemeye başladılar. Onların temsil etmek yerine onları dinlemeye başladılar. Bu çok önemli bir hamle. Bu birincisi. O samimiyet hikayesinde önemli bir değişiklik. Bir başka nokta ise, yani gençlik politikalarına yaklaşımdaki bir başka sorun ise bu geçicilik meselesiydi. Yani ilgili bir konu olduğunda, gündem olduğunda gençlere sesleniyorlardı sosyal medyadan, sonra işin peşini bırakıyorlardı. Süreklilik yoktu. Şimdi bir süreklilik de olmaya başladı. Seçim takviminin de aslında gelecek olması, konunun popülerleşmesi vesaire de bundan etkili ama o sürekliliği kurmayı da öğrendiler. Fakat yeterli mi? Değil. Yani özellikle gençlerin kendileriyle ilgili alınan kararlara nasıl katılacağı, o siyasal partilerdeki temsiliyet düzeyleri, bunlar da çok önemli. Yani samimiyet bir, süreklilik iki ama üçüncüsü de demokratik katılım mekanizmalarını güçlendirmek. Gençleri aslında senin de işaret ettiğin gibi üstten bakan bir noktada değil, hem eşit hem de katılımcı bir anlayışla siyasete dahil edebilmek. Dolayısıyla bu etkinin daha gerçekçi olabileceğini düşünüyorum. Bir de sözü sana bırakmadan şeye değinmek istiyorum. Yani bu haftada çok gündem oldu. Tüm bu siyasetle ilişkili olarak bu TÜGVA meselesinde ortaya çıkan liyakat ve torpil meselesi. Yani bu da gençlerin aslında hem siyasetle kurduğu ilişkiyi hem de gündelik hayatlarını önemli ölçüde etkileyen bir nokta. Çünkü araştırmalarda gördüğümüz hikaye gençlerin aslında torpilsiz iş bulamayacaklarını inanmaları ile ilgiliydi ve ortaya da aslında böyle bir belgesi çıktı. Yani herkesin bildiği odanın ortasındaki fil vardı. Gençler bunu zaten biliyorlardı ve ifade ediyorlardı. Liyakati ölçütünde iş bulamayacaklarını düşünüyorlardı kamuda ve ortaya böyle bir belge çıktı. O yüzden belki programı kapatmadan, zamanımız da çok kalmadı. Roj, bir iki dakika bu konuda senin yorumunu duymak istiyorum.
Evet. Ya bu TÜGVA meselesinde gördüğümüz şey şu aslında bir yerde. Şimdi 90'lı yıllarda herhalde bütün siyasal grupların gençlik kademelerinde bir dava mefhumu vardı. Şimdi iktidar olmakla beraber bu dava meselesi özellikle İslami gruplarda, İslam muhafazakar gruplarda çok fazlasıyla aşındı. Ama bu aşınma hali yani bir şekilde rant dağıtan bir yer haline gelmesi bu gençlik gruplarının hani fedakarlıktan feda kültüründen işte rant dağıtan bir yere gelmesi bu kişileri işte takım elbiseli, iri yüzüklü, rugan ayakkabılı tipler diye karikatürize etmesi sonrası aslında yeni bir şey de söyleyemedi gençler. Yani bir en azından AK Parti'ye yakın bu gruplar için söyleyeyim. Yeni bir şey inşa edemediler. Eskinin biraz ekmeğini yediler. Şimdi benim genel anlamda gençlerle alakalı, bu gençlik gruplarıyla alakalı gördüğüm temel problemlerden birisi. Evet, bir dava mefhumu aşıldı. Bütün siyasal gruplarda artık o çok fazlasıyla yok. Belki o eleştirilmesi gereken bir şeydi. Ama onun yerine bir değerler manzumesi de inşa edilemedi. Yani şu an orada bir boşluk var. O boşluğun bir değerler manzumesiyle ikame edilmesi halinde Türkiye'nin önümüzdeki siyasal sürecinin gençler adına, genç politikleşmesi adına daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama bugün işte TÜGVA'nın bu aşındırdığı dava mefhumu şey üzerine, boşluğu üzerine çıkıp eski tiratları atması kimseye çok sahici gelmiyor.
Roş, çok teşekkürler. Aslında bu konu herhalde bir programı daha hak ediyor. Üzerine konuşulacak, tartışılacak çok şey var. Bugün programımızı böyle noktalıyoruz değerli Medyascope izleyicileri. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, size...